Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım. 9. Bölüm. Merkeze geldiğinde Nadine Furst'un masasında oturmuş tırnaklarını törpülerken bulmak, Eve'in beklediği bir hoş geldin şekli değildi. Poponu iskemlemden kaldır bakalım. Nadine, manikür takımını olağanüstü büyük çantasına atarken tatlı tatlı gülümseyerek bacak bacak üstüne attı. Selam Dallas, seni görmek ne güzel. Bugünlerde ev ofisinde çok çalışıyorsun ama bunun için seni suçlayamam. Ayağa kalkarken keskin kedi gözlerini tozlu odada bir dolaştırdı. Eve hiçbir şey söylemeden bilgisayarının başına geçerek gerekli ayarlamaları yaptı. Nadine, hiçbir şeye dokunmadım derken Eve, muhabirin sesinin tonundaki saldırıyı fark etmişti. Çok meşgulüm Nadine, medyaya ayıracak hiç vaktim yok. Bir televizyon aracını kovala ya da rezervasyon robotlarından birini taciz et. Nadine diğer iskemleye geçip gene bacak bacak üstüne atarken, belki bana vakit ayırmayı tercih edersin, yoksa duyduklarımı etrafa sallarım diyerek tatlı tatlı gülümsedi. Eve omuz silkerken çok kasılmış olduğunu fark etti. Fitilli kadife pantolonunun dizlerine kadar çıkan çizmelerinin sardığı bacaklarını uzatarak, elinde ne bilgi var Nadine diye sordu. Bekarlar aşk macerası ararken hunharca öldürülüyorlar. Size özel eşleştirme servisi mi yoksa bir ölüm listesi mi? Cinayet masasından Teğmen Eve Dallas olayı araştırıyor. Nadine bunları söylerken Eve'in yüzünü inceliyordu. Bir konuda Eve'in hakkını teslim etmeliydi. Tüm dikkatini Nadine'e vermesine rağmen bir saniye bile gözünü kırpmamıştı. Bu başlığın üzerine araştırmayı yürüten Teğmen'den hiçbir yorum yok diye yazmamı ister misin? Araştırma devam ediyor. Bu konuda bir takım oluşturuldu. New York polisi bütün ipuçlarını değerlendiriyor. Nadine çantasından kayıt cihazını çıkartarak, "O halde cinayetler arasında bir bağlantı olduğunu kabul ediyorsun," dedi. "Kayıt cihazın açık olduğu sürece hiçbir şeyi kabul etmiyorum." Bir an için Nadine'in güzel üçgen yüzünde rahatsız bir ifade belirdi. "Hadi Eve, yapma," dedi. "Kayıt cihazını kapatarak masamın üzerine koy, yoksa sadece canımın istediğini yaparım." Polis merkezinde dışarıdan gelen kayıt cihazlarına yazılı emir olmadan müsaade yok. Dolayısıyla her an tüm cihazlarına el koyabilirim. Nadine, "Of, ne kadar da sıkı kurallarınız var," derken mini kayıt cihazını kapalı olarak masanın üzerine koydu. "Peki, kayıt dışı olarak başla," dedi. Nadine bu sözleri ettiğine göre artık Eve için bir sakınca yoktu. Çünkü Nadine rahatsız edici, meraklı ve yapışkan olabilirdi ama verdiği söze sadık kalan biriydi. "Benim araştırmasını yaptığım cinayetler aynı insan tarafından işlendi. Size özel adlı eşleştirme servisinin adamın kurbanlarını bulduğu kaynak olduğunu sanıyorum. Bu kadarıyla yayına girebilirsin, Nadine." "Eşleştirme servisi mi?" Nadine gülümsediğinde bütün huzursuzluğu sona ermişti. Eve'in verdiği küçük ve gerçek ipucu onu şehirdeki tüm eşleştirme servisleriyle görüşmekten kurtarıyordu. Doğru bilgilere girebilir, raporunu birkaç düğmeye basarak hazırlayabilirdi. "Evet, öyle Nadine. Bunun üzerine bana başka ne bilgi verebilirsin?" Eve, "Notlarımın büyük bir kısmı evdeki ofisimde," dediği için Nadine cep bilgisayarını çıkararak, "Girebileceğim bütün standartlar mevcut. Sahipleri, ne kadar yıldır bu işi yaptıkları, gerekenler. Bunlar bizim kanalda oldukça pahalı reklam kuşaklarında yer alıyorlar. Verdikleri çekler kazançlarının %10'u neredeyse. Aşk, kârlı bir iş. Haklısın, ben bizim kanalda gayri resmi bir araştırma yaptım. Çalışanların %15'i bu servisleri kullanıyor ya da kullanmış. Sevdiğin birileri size özeli kullanıyor mu?" "Belki," dedi Nadine başını sallayarak. "Benim sevdiğim bir dolu insan var. Çoğuyla sosyal olarak iyi ilişkilerim var. Onlar için endişelenmeli miyim?" "Kurbanların üçü de eşleştirme servisini kullanmışlar. İkisi bu sayede tanışmışlar. Şimdiye kadar aralarında müşterek başka bir bağ bulamadık. Yani sizin katil yalnız kalpler arasında dolaşıyor." Nadine'e göre bu süper bir başlık olurdu. "Katilin kaynağının size özel olduğundan şüpheleniyoruz." Eve Nadine'e daha fazla ipucu vermek istemiyordu. Bugün bu olayı takip edecek ekibi oluşturduk. Araştırma için her yolu deneyecekler. İpuçları? Her biri değerlendiriliyor. Bu konuda sana spesifik bir şey söyleyemem Nadine. Şüpheliler? Görüşmeler devam ediyor. Cinayetlerin arkasındaki motif ne? Eve bir dakika düşündükten sonra, bunlar seks cinayetleri dedi. Ha, bak bu uyar. O zaman biseksüel bir katiliniz var. Kurbanlardan biri erkek, ikisi kadın. Katilin cinsel tercihleri hususunda kesin bir şey söyleyemem. Eve, Donnie Ray'i düşündü ve bir suçluluk duygusu midesini yaktı. Kurbanlar katili evlerine buyur ettiler. Hiçbir vakada eve zorla giriş yok. Peki kapıyı açtıklarına göre onu tanıyorlar mıymış? Tanıdıklarını sanmışlar. Senin dinleyicilerine ve okurlarına şahsen tanımadıkları hiç kimseye kapılarını açmamalarını tavsiye edebilirsin. Araştırma sonuçlanmadan sana daha fazla bir şey anlatamam. Bir haftadan kısa bir sürede 3 kişi öldürüldü. Acelesi var gibi. Bir programı var. Bunu yayında söyleme. Bir programı ve bir şablonu var. Biz de onu bunlar sayesinde yakalayacağız. Dallas, ikili görüşmemizi hemen çekmeme müsaade et. Buraya 2 dakika içinde bir kamera getirtebilirim. Eve, Nadine daha fazla üstüne gelemeden, hayır henüz değil dedi. Zaten sana kimseye anlatmadığım bir sürü şey söyledim. Bu kadarına şükret. Sana söz veriyorum. Daha sonra sana her şeyi açıklayacağım. Ama önce senin Piper ve Rudy'yi köşeye sıkıştırmanı bekliyorum. Nadine tek kaşını kaldırarak, şimdi oraya doğru hareket ediyorum ve Nadine sözünü bitirmeden hızla içeriye dalan Peabody'yi görünce ağzı açık kaldı. Dallas, inanamayacaksın. Selam Nadine. Bu sen misin Peabody? Peabody olağan davranmaya çalışsa da dudakları muzipçe kıvrıldı. Evet, üzerimde 1-2 çalışma yapıldı da. Nadine, biraz mı? Olağanüstü görünüyorsun. Üzerindeki Leonardo'nun tasarımlarından biri mi? O da müthiş derken Peabody'nin etrafında dönüyordu. Evet, Leonardo'nunkilerden. Bana yakışmış değil mi? Bak Peabody ne diyorsun sen, çok çarpıcısın. Birden Nadine'in gözleri ışıldadı ve bana baksana Eve dedi. Cinayet soruşturmalarının tam ortasında yardımcının bu işlerle uğraşmasına müsaade mi ediyorsun? Hiç sanmam. Herhalde bu bir gizli görev kamuflajıdır. Bilgisayarla eş bulmanın mucizelerini mi deniyorsun Peabody? Kapıyı kapat Peabody. Eve'in sert emrini duyan Peabody hemen kapıyı kapattı. Nadine, eğer bu bilgiyi sızdırırsan iş hayatını bitiririm. Buradaki polislerin sana bir dakikalarını bile ayırmamalarını sağlarım. Gerçek bir pislik gibi davranırım bilesin. Nadine'in tilki gülümsemesi soldu. Gözleri matlaştı ve renkleri koyuldu. Senin araştırmanın içine edeceğimi mi sanıyorsun? Peabody'yi zor durumda bırakır mıyım? Cehennemin dibine kadar yolum var Dallas. Kadın çantasını alarak kapıya yöneldi ama Eve ondan daha hızlı davranmıştı. Nadine'in çantasını kolundan çekerek yere attı ve yardımcımı çok büyük tehlikeye attım ve bir şeyler yanlış giderse bunun tek sorumlusu benim, anladın mı? Diye bağırdı. Tamam, tamam ama unutma ki sen de Peabody de benim dostlarımsınız. Nadine çantasını yerden alıp omzuna astı. Saçların güzel olmuş Peabody diyerek dışarıya çıktı. Eve kadının ardından sadece cehennemin dibi diyebildi. Ben bu işin üstesinden gelebilirim Dallas. Pencereden dışarıya berbat hava trafiğine baktı. Bu işi beceremeyeceğini düşünsem seni buna bulaştırmazdım Peabody dedi. Bu yine de seni tehlikeye attığım gerçeğini değiştirmiyor. Kılık değiştirerek gizli görev deneyimin yok çünkü. Sen deneyim edinmem için bir şans tanıyorsun bana. Ben de dedektif olmak istiyorum. Gizli göreve çıkmazsam dosyamdaki puanlarım yükselmez. Bunu sen de biliyorsun. Eve ellerini ceplerine sokarak, evet biliyorum dedi. Popomun gerektiğinden daha büyük olduğunu biliyorum ama onu kapatmaya çalışıyorum. Popon gayet iyi Peabody. Neden onun üzerine oturup bana raporunu vermiyorsun? Peabody yeni rimellenmiş kıvrık kirpiklerini kırpıştırıp sırıtarak, görüşme gayet iyi geçti. Buz gibi yani. Polis olduğuma dair en ufak bir şüpheye kapılmadılar ve de beni hiç hatırlamadılar. Kraliçeler gibi ağırlandım diye anlatmaya başladı. Eve başını salladı. Nasıl ağırlandığını sisteminden çıkarabildinse şimdi gerçek raporunu sunabilirsin Peabody. Peabody oturduğu iskemlede dikleşerek, emrettiğiniz şekilde söz konusu yere gittim efendim ve bir görüşme için geldiğimi belirttim. Kısa bir söyleşiden sonra Piper tarafından özel görüşmeye alındım. Benimle ilgili tüm bilgileri avuç içi bilgisayarına kaydetti. Bana sıcak çikolata ve Noel kurabiyeleri ikram ettiler. Kendimi tutuncaya kadar 3 tane geyik kurabiyeyi yemiştim bile. Böyle devam edersen popona bir tente yaptırmak zorunda kalacaksın. Peabody, yediklerini hatırlayınca içini çekerek, ben eşleştirmelerimin hemen başlamasını istediğimi söyledim. Noel'i bir eşim olmadan geçirmek istemediğimi belirttim. Piper çok sempatik ve içtendi. Oraya gidenlerin neden ona inandıklarını artık anlayabiliyorum. Beni başka birine devretmek istedi ama ben yan çizdim. Onunla çok rahat ettiğimi ve bu işlemlerin benim için utanç verici olduğunu belirttim. Eğer gerekirse ona muhatap olmaya devam etmek için daha fazla para verebileceğimi söyledim. İyi düşünmüşsün. Söylediklerimi iyi karşıladı, elimi okşadı. Video çekimlerim sırasında bana yol gösterdi. Sonuna doğru Rudy de bize katıldı ve benimle flörte yeltendi. Nasıl mesela? Otomatik olarak, işinin bir parçası da bu olsa gerek. Onaylayan gülümsemeler, komplimanlar, el tutmalar. Benim tipim değil ne yazık ki ama ben de oyununa katıldım. Bana biraz daha sıcak çikolata ikram etmek istedi ama karşı koyabildim. Tüm mekanı bana gezdirdiler ve dışarıda buluşmaktan çekinen eşlerin buluştukları kulübü gösterdiler. Çok zevkli bir mekan. İçinde küçük bir kafe de var. İçeride bir iki çift oturuyordu. Peabody burnunu kıvırarak, McNabb'i de içeri girmeye çalışırken gördüm, diye ekledi. O halde programımıza uygun olarak tam zamanında içerideyiz. Senin eş listen nerede? Yarın sabah gideceğim. İlk sefer için senin bizzat gitmeni tercih ediyorlar. Benim özelliklerimle ilgili bilgileri tam bir saat taradılar. Rourke'un son hazırladığı datayı çok sıkı incelediler. Eğer bu servise gerçekten müracaat etmiş olsaydım, kendimi çok güvende hissederdim. Tamam. Eş listeni al ve rutini uygula. Dışarıda buluşmalar ayarla. Eve bir saniye için düşündü. Buluşmaların için Rourke'un sahibi olduğu yerlerden birini kullanırız. Orta halli bir kulüp ya da bir bar. İçeriye polisleri yerleştiririz. Ben uzakta kalmalıyım. Rudy ile Piper işin içinde olduğuna göre beni hemen tanırlar. Bir takip aracında olurum. Yarın akşam için en az 2 hatta 3 buluşma ayarlamanı istiyorum. Bir an evvel harekete geçmek zorundayız. Eve saatine baktı. Hadi, boş bir konferans odası bulalım. McNabb ve Feeney'i de son durum hakkında aydınlatmak istiyorum. Bu olayın pürüzsüz ilerlemesini istiyorum. Eğer McNabb gene benimle uğraşırsa onu yere sereceğim haberin olsun. Bu olay kapanıncaya kadar bekle, sonra yere serersin. Bahçeye girmeden uzun yolun sonundan bile ışıkları görebiliyordu. Eve ilk bakışta evde yangın var sandı çünkü ışıklar o kadar parlak ve ışıl ışıldı. Yaklaştıkça ön bahçedeki ağacın büyüklüğünü fark etti. Ağaç ışıklarla adeta canlanmıştı. Her yanından yayılan parlak beyaz ışıkla alev almış gibi görünüyordu. Dallarda kırmızı ve yeşil pırıltılar saçan toplar vardı. Eve içinde karma karışık duygularla arabasını park ettikten sonra merdivenlerden yukarıya koştu. Geniş antreye girdiğinde şaşkınlıktan baka kaldı. Buradaki ağaç inanılmaz yükseklikte ve genişlikteydi. Her tarafı gümüş rengi şeritler ve rengarenk toplarla süslenmişti. En tepedeki kristal yıldızın her bir köşesindeki ampuller yanıp yanıp sönüyordu. Ağacın altına bir battaniye gibi suni kar serilmişti. Eve ağacın altındaki hediye paketlerini sayamadı. İnanamıyorum Rourke. Rourke güzel değil mi diyerek karısına arkadan yavaşça sarıldı. Eve nereden buldun bunu diye sordu. Oregon'dan. Kökleri var. Dolayısıyla yılbaşından sonra parka hibe edeceğiz. Kolunu karısının beline daha sıkı sararak hepsini parka vereceğiz demek istiyorum. Daha da mı var? Bundan daha büyüğü balo salonunda. Daha büyük mü? Bir tane de Somerset'in bölümünde var. Bir de biliyorsun yatak odamızdaki var. Sanırım onu bu gece süsleyebiliriz. Bunlardan birini süslemek bile günler sürebilir. Rourke, bunu süslemek adamların sadece birkaç saatini aldı dedi gülerek. Bizimki daha kolay ve bunu seninle paylaşmalıyım. Ama ben bunu süslemeyi hiç bilmem ki. Birlikte hallederiz. Eve gözlerini dikip bakarken ağacın kendisini neden sinirlendirdiğini bulmaya çalıştı. Benim çalışmam lazım diye söze başladığında kocası ellerini omzuna koydu ve kaçırmaya çalıştığı gözlerinin içine baktı. Ben senin işlerine mani olmak istemem ama Eve, yaşanacak bir hayatımız var dedi. Bizim hayatımız. Karımla birlikte bir akşam geçirmeyi istiyorum. Eve kaşlarını çatarak, biliyorsun bu tonda karım demene çok bozuluyorum dedi. Karısı ellerini iterken Rourke gülmeye başladı. Neden böyle konuştuğumu sanıyorsun dedi. Seni ele geçirdim Teğmen ve seni kendime saklıyorum. Eve'in ne kadar hızlı hareket ettiğini bilerek onu hemen kollarını alıp havaya kaldırarak buna alışmalısın diye ekledi. Beni kızdıracaksın. Öyleyse önce sevişeceğiz. Bilirsin seni kızdırdığımda seninle seks yapmak tam bir maceradır. Ben seks yapmak istemiyorum. Eğer kocası bu konuda bu kadar ısrarcı ve açık sözlü olmasaydı isteyebilirdi. Hah, hem macera hem meydan okuma var. Giderek daha ilginç hale geliyor. Beni yere indir şaşkın, yoksa canını acıtacağım. Şimdi de korku ha. Gerçekten çok tahrik oluyorum. Eve gülmeyi reddetti. Yatak odasına girdiklerinde kendini mücadeleye hazır hissediyordu. Daha sonra Rourke'un onun düşünce sisteminin nasıl çalıştığını çok iyi bildiğini anladı. Genç adam karısını yatağa atıp kıpırdamasına fırsat tanımadan üzerine atladı. Bir eliyle bileklerini kavrayarak başının üzerinde birleştirdi. Eve kocasına çok ateşli ve kısık gözlerle bakarak, "Kolay teslim olmayacağım dostum," dedi. "Tanrım, umarım doğru söylüyorsundur." Genç kadın bacaklarını adamın beli etrafında sımsıkı sararak yuvarlanırken üstünlük sağlamaya çalışıyordu. Galahad yatağın üzerindeki minderlerde yayılmış uyurken rahatsız edildiğinden tıslayarak yere atladı. Eve homurdanarak "Görüyorsun, kediyi kızdırdın," dedi. Rourke dudaklarıyla karısının dudaklarını kavrarken "O da kendi kadınını bulsun," diye homurdandı. Genç kadının nabız atışlarını ve tepeden tırnağa altında titrediğini hissetmek onu coşturuyordu. Eve'in bazen sıcak ve hızlı savaştan hoşlandığını bilirdi. Neyse ki kendisi de böyle bir savaşa girmeye hazırdı. Genç kadının alt dudağını ısırdığında duyduğu inlemeyle kendisini zafer kazanmış gibi hissetti. Boşta kalan eliyle silah kılıfını Eve'in omzundan sıyırdı. Karısını istek alevleri sardığından eteğinin önünü yırtarak açtı. Artık genç kadının bedeni onu istiyor, cüretkâr davranıyor ve altında kıvranıyordu. Kontrolü ele geçirebilmek için Eve'in gayret sarf ettiği görülüyordu. Genç adamın dudakları Eve'in göğüslerine kapanırken, "Tanrım, seni gene çok istiyorum. Seninle sevişmeye doyamıyorum," dedi. Eve'in son düşünebildiği şey de, "Evet, doyamıyoruz," oldu. Küçük bir çığlık attı. Vücudu tahrik olmuş, tir tir titriyor, arzu vahşi bir müziğin delice ritmi gibi ilerliyordu içinde. Sıcak dalgası tam merkezinden kükrüyordu. Elleri serbest kalınca kocasının ipek gömleğini sıyırdı. Dudakları, parmakları, dişleri, çıplak teni buldu. Tekrar yuvarlanırken obur gibi öpüşerek, küçük ısırıklar alarak, can acıtıcı okşamalarla kendilerinden geçtiler. Eve, genç adamın erkekliğini kavradığında demir gibi sert ve saten gibi pürüzsüz olduğunu hissetti. Hadi, hemen, hemen derken kalçalarını kaldırdı ve erkeğin içine girdiği anın tadını çıkardı. Rourke orada durdu, daha da derinlere indi ve nefes nefeseyken Eve'i daha net görebilmek için gözlerini kırpıştırdı. Köşede yanmakta olan ateş, genç kadının yüzünde, saçlarında, gözlerinde ve vücudunda gölgeler ve parıltılar yaratıyordu. Birbirlerine verdikleri heyecandan kör olmuş gibiydiler. "Sana sahip olan her zamanki gibi benim." Rourke geri çekildi ve tekrar girdi. Kadının kalçalarını elleriyle kendisine doğru kaldırdı. "Hadi, tekrar," derken hızla girip çıkmaya başladı. Eve elleriyle çarşaflara yapıştı. Bu kez o şömine alevlerinde kocasını seyretme zevkini tadıyordu. Genç adam boncuk boncuk terlemişti, saçları ve gözleri ışıklara eşlik ediyordu. Vücudu titreyerek boşalırken "Eve!" diye haykırdı. Eve, kocasının altında yatarken zamanını unutmuştu. tavanda dans eden alevleri izlerken bir insana bu kadar ihtiyaç hissetmenin ve onu canını acıtacak kadar sevmenin normal olup olmadığını düşündü. Sonra Rourke saçlarıyla yanaklarını, dudaklarıyla boynunu okşayarak başını çevirdi ve Eve her şeyi neden bu kadar sorguladığına şaştı. "Umarım tatmin olmuşsundur" derken Rourke'un sırtını okşuyordu. Genç adam sanırım evet diye boğazını bir öksürükle rahatlatırken "karşılıklı gibi gözüküyor" diye ekledi. "Senin kazanmana müsaade ediyorum. Biliyorum. Üzerimden kalk hadi, çok ağırsın." "Tamam. Hadi duşa girelim, sonra da ağacımızı süsleriz." "Ağaçlarla ilgili bu takıntın nedir?" "Dublin'de Somerset'le birlikte oturduğumuz zamanlardan beri ağaç süslemedim. Hala yapabiliyor muyum diye bir bakmak istiyorum." Birlikte duşa girdiklerinde Eve kendi istediği komutu verebilmek için elleriyle kocasının ağzını kapattı. Rourke kendisinin tersine soğuk duşa alışkın olduğundan çok sıcak sudan hoşlanmazdı. Rourke ağzı kapatılmış olmasına rağmen "çok sıcak" diye homurdandı. Eve her taraftan püsküren suyun altında gevşerken içini çekerek "artık alış bu sıcaklığa" dedi. 15 dakika sonra tamamen kurumuş ve rahatlamış olarak kurulanma tüpünden çıkıyordu. Rourke ise pamuklu havlusuyla kurulanıyordu. Eve'in hiç anlayamadığı alışkanlıklarından biri de buydu Rourke'un. Tüpte kurumaktansa pamuklu bir havluyla uğraşmak niyeydi ki? Kendi bornozunu bulmaya çalışırken her zamanki gibi farklı bir bornozla karşılaştı. "Bu da ne?" "Kaşmir, seveceksin." "İyi, bana milyonlarca bornoz aldın. Neden bir tane daha?" derken kumaşın yumuşaklığına gömülünce sadece "çok güzel" diyebildi. Rourke karısının bornozunun kuşağını bağlarken "sana çok yakıştı. Hadi gel, ışıkları asarken bana yardım et" dedi. "İyi, Peabody ile McNab buradalar. Yarına kadar eş listelerini hazır etmeleri lazım" diyerek yatak odasında dolaşırken buz gibi soğutulmuş şampanyayla kanepeleri gördü ve canları cehenneme diyerek iki kadehi de doldurdu ve kanepelerden birini ağzına attı. "Onlar için hazırladığın data denetlemeden geçti" dedi. Rourke gayet tabii derken bir tele dizili lambaları kutudan çıkarıyordu. "Sakın övünmeye kalkma, çünkü daha çok uzun bir yolumuz var. Merkeze gittiğimde odamda Nadine oturuyordu. Peabody'yi gördüğü için ona kayıt dışı olarak gerekenden daha fazlasını anlatmak zorunda kaldım." Genç adam bir yandan küçük lambaları ağaca asarken, "Nadine güvenebileceğin birkaç gazeteciden biridir. Hassas konuları sızdırmaz" diye garanti verdi. Rourke çalışırken Eve ağacın etrafında dolaşarak, "Evet biliyorum. Zaten bu konulara da girdik. Eğer Rudy ile Piper daha önce beni tanımamış olsalardı, gizli görevi ben kendim yürütmeyi tercih ederdim" dedi. Bunun üzerine Rourke tek kaşını kaldırarak, "Karımın tanımadığımız adamlarla buluşmasına herhalde itiraz edebilirdim" diye çıkıştı. Eve kanepelerden birini daha ağzına atarak, "Görev gerektirmedikçe onlarla yatmayacaktım ki, hem zaten o sırada da seni düşünüyor olacaktım" diye sırıttı. "Zaten görevin de fazla uzun sürmezdi. Çünkü adamın testislerini kesip senin eline verirdim." "İnanamıyorum Rourke. Sadece şaka yapıyorum." "Ben de sevgilim. Şuradan ampulleri verir misin?" Eve, "Bunlardan kaç tane daha kullanacaksın?" diyerek bir dizi ampulü daha uzattı. "Ne kadar kaldırabilirse." Eve derin bir nefes alarak, "Peabody'den önce ben de gizli görev yapmıştım ama Peabody çok acemi. Peabody iyi bir eğitimden geçti. Ona da kendine de güvenmelisin." "McNab bu konuda hala debeleniyor." "McNab ona çarpılmış vaziyette." "Sahi mi?" Rourke, "Evet, tutkun ona" diye mırıldandı. Sonra "ağaç ışıklarını yak" diye emretti. Bütün elmaslar odayı aydınlatınca "ah, şimdi oldu" diyerek sevinçle karısına sarıldı. "McNab çarpılmış derken ne demek istedin? McNab'in Peabody'ye tutulduğunu hiç sanmıyorum." Rourke, "kendisi de emin değil ama ben eminim" derken ağaca başka bir açıdan baktı ve şampanyasını yudumladı. "Şimdi iş cicileri asmaya kaldı. Ama McNab Peabody'yi gerçekten çok rahatsız ediyor. Herhalde başlarda sen de benim için aynı şeyleri hissetmiştin. Şimdi nerede olduğumuza bir bak." Eve 10 saniye kocasına dikkatle baktıktan sonra kendini yatağın ucuna bıraktı. "Of, Bu harika işti. Eğer dediğin doğruysa ikisini bir arada çalıştıramam. Rahatsızlıklarını idare edebilirim ama cinsel zırvalar bambaşka bir şeydir. Rourke, bazen çocuklarının peşini bırakmak zorunda kalırsın sevgilim derken küçük bir porselen meleği kutusundan çıkarttı. İlkini sen koy ve bundan böyle bizim geleneğimiz olsun bu, diyerek gülümsedi. Eve meleğe baktı. Eğer Peabody'ye bir şey olursa, sen ona bir şey olmasına müsaade etmezsin canım. Hayır etmem ve bunun için de senin yardımına ihtiyacım var. Rourke, karısının çenesindeki çukura parmağıyla bastırarak her türlü yardımı alacaksın dedi. Eve ağaca dönerek bir dal seçti ve meleği yerleştirdi. Ve seni seviyorum. Bu da bizim geleneğimiz olma yolunda, değil mi? Dedi. Bu gelenek benim favorim. Geç. Evet, çok geç bir vakit, ağacın ampulleri ve şöminenin ateşi söndüğünde Eve yatakta hala uyanıktı. Şu sırada katil dışarıda mıydı? Acaba telsizi yeni bir cesedi bildirmek için arayacak mıydı? Olayı hala çözemediği için bir ruh daha kaybolmuş muydu? Katil şimdi kimi seviyordu? 10. ayrımın sonu. Sayfa 134. Devamı 11. ayrımda.